Ayrım 15.
Yine bu kabilede erkek çocuk şöyle bir törenden geçer. Çocuk doğar doğmaz kendisine bir oyuncak ok ve yay verilir. Çocuk büyüdükçe vurması için kuş ve hayvanlar gösterilir. Bunları vurabildiğinde ailede kutlamalar yapılır. En sonunda çocuğun babası ona bir bufalo, yabani at, getirir ve vurmasını ister. Çocuk onu vurduğunda ancak bir adım çocukluktan çıktığına inanılır. Oyun teorisine göre bir iş olarak yapılmayan etkinlikler çocuk için oyun sayılıyor. Bir etkinliğin oyun veya iş oluşu da kültürlere göre değişiyor. İlkel kavimlerin üretim kaynakları ile büyük ilişkisi var. Onların tekniği insan bedenine hitap ediyor. Bu gruptaki çocuklar da aynı zihniyetle gelişeceklerdir. Beden ve çevre, çocukluk ve kültür ilişkisi tehlikelerle dolu olabilir. Fakat bunların dördü de tek bir dünyadır. Bu dünya küçük olabilir. Uygarlığın ilerlediği bir toplum olabilir. Çocuğun ego gelişimi bulunduğu toplumun değer yargıları ile çok bağımlıdır. Örneğin makine ile çalışmalar ilkel toplumdaki fiziki güçlüğe değer vermez. Diğer taraftan çocuğun eğitimi ve sosyal aktüalitesi arasındaki bağ nörotiklik incelemelerini de gerektirir. Eğitilmiş çocuk kendi alanında uygulama yapabilmelidir. Aksi halde nörotik durumlar ortaya çıkar. Eğer bir çocuk oyunu devamlı olarak bozmak istiyorsa çevresine itiraz ediyor demektir. Bu durum analiz edilirse şu sonuç ortaya çıkar. Çocuk bir özdeşleşme bulmak için kendi sahip olduğu haklarını belirlemek istemektedir. Çocuklar devamlı olarak çocuk kavramı içinde olmayı istemezler. Çocuk büyük rolünde de olmalıdır. Çünkü onun büyükler dünyasındaki yeri küçük değil, tahminlerden daha büyüktür. Bombardıman yapan adamın oğlu örneği de çocuk gelişiminde özdeşleşmenin önemini açıkça göstermektedir. 5 yaşındaki bir erkek çocuk, uyumlu bir çocuk iken aniden kişilik değişimi gösterir. İnatçı, isyankar, kabına sığmayan bir çocuk olur. En önemli problemi ateşle oynamak ve yangın çıkarma eğilimidir. Savaş başlamadan önce çocuğun annesi babasını terk etmiş ve oğluyla beraber teyzesinin yanında kalmaya başlamıştır. Savaş başlayınca da baba orduya katılmıştır. Teyze ise hep çocuğun babasını suçlar ve çocuğun davranışlarını da küçümser. Kendisinden adeta büyük insan davranışı bekler. Böylece çocuk kendisinin babasından daha kuvvetli olması gerektiğine inanır. Baba savaşta başarı sağlar ve kahraman olur. Çevrede babayı taklit eden sözler çocuğun kulağına gelir. Bu gelişmeler üzerine anne çevreye şöyle bir haber yayar. Eşimden ayrılma kararımdan vazgeçtim. Fakat daha sonra baba Almanya'da savaşırken ölür. Duygusal ve bağımlı bir karaktere sahip olan çocuk, babasının öldüğünü duyunca birden gürültücü ve yıkıcı bir çocuk haline gelir. Babasının ölümüne annesinin ağladığını da görünce hemen orada bulunan odun yığınını göstererek ben bunu yakacağım çünkü onlar Almanya der. Burada babasını taklit etmektedir. Çünkü babası Almanya'yı bombalayarak yakmıştı. Çocuk kendisini baba ile özdeşleştirmektedir. Çünkü çocuk Ödip kompleksinin olduğu yaş grubundadır. Annesinin babası için ağlaması bunu başlatmış ve ikisi arasındaki bağı kıskanmış. Ve kadınsı bir özdeşleşmeye de gitmeye başlamıştı. Bu iki yönü özdeşleşmeden kurtulmak için yarışma gerektiren duygularını bırakmak zorundaydı. Tekrar erkeksi hale girer fakat bu çabalama içinde uyumu bozulur. Çocuğun çevresinde kendini özdeşleştireceği pek çok şey vardır. Çatışmaları onu radikal seçime zorluyordu. O anda olaylardan dolayı ego, benlik, hızlı bir gelişim halindeydi. Yani organizmanın gelişim hızı aynı değildi. Çocuk yaşına ve şartlara göre şöyle bir durum içindeydi. Yaratılış yönünden şiddeti seçmişti. Olgunluk düzeyi, fallik, üretral lokomotor devredeydi. Sosyal gelişimi ise ödipal devredeydi. Şu andaki çevresel ortam kapasite olarak adeliye ve mekaniğe hitap ediyordu. Babasının karakterine bakılırsa başarılı bir vatandaştan çok büyük bir askerdi. Prototipi ise saldırgan bir kahramandı. Bütün bu durum çocukta ruhsal çatışmalara neden olmuş ve beklenmeyen bir yaramazlık ve davranış bozuklukları ortaya çıkmıştır. Çocuk açısından bakılınca çevre onu huzursuz ediyor ve radikal davranışlara itiyordu. Çünkü çevre onun gelişim ve özdeşleşmesinde bir sonraki adımları atmasına meydan vermiyordu. Neredeyse hayvansal bir güçle kendini savunmak zorunluluğunu hissediyordu. İnsanlığın sosyal karmaşıklığı içinde ego özdeşleşmesi olmadan kişinin kendi varlığını hissetmesi olanaklı değildir. Çocuk özdeşleşme yapmak ve ruhsal çöküntüsünü öldürmek istiyordu. Çocuk ruhsal çöküntüsünü şu davranışı ile açıkça gösteriyordu. Bisikletle tepeden aşağı çok hızlı iniyor, tehlikeli ve korkunç bir durum var. Diğer çocuklar ise gülüyor ve onu alkışlıyor. Beğenilen davranışlarda bulunuyorlar. Fakat bunların hiç farkında bile değildi. Çocuk bir de garip bir ses çıkarıyor ve çocuklar bu sesi de duyuyorlar. Çocuk o anda kendisini bombardıman eden bir uçak içinde hissediyor. Çünkü çıkardığı ses bu hayal dünyasını çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda lokomasyonlarını da en iyi şekilde kullanıyor. O andaki işte. Bu örnek çocukta gelişmekte olan özdeşleşme ve bütünleşmeyi gösteriyordu. Yaşamın her devresinde bu iki özellik devamlı değişmelerle devam eder. Bu küçük bombardımancı yaptığı davranışları ile bize çocuk gelişimi ile ilgili bazı mesajlar veriyor. Psikososyal özdeşleşme bütün özdeşleşmelerin yavaş yavaş bütünleşmesiyle gelişir. Bazı özel durumlarda çocuklar değişik bir özdeşleşme zeminine sahip olurlar. Çok kere ebeveynin ikisine birden veya biriyle aşırı özdeşleşme olma durumunda olur ve buna karşı da kendilerini savunmak gereğini hissederler. Nörotik benlik aşırı özdeşleşmeye düşen benliktir. Bu aşırı özdeşleşme de bu küçük bireyi izolasyona götürür. Oyun terapi çocuk ile ilgili bütün kavramları kapsar. Bu nedenle terapi şekillerinin hepsi zaman zaman oyun terapinin içinde yer alabilir. Önemli olan çocuğun yakınmasına ve çocuğun yapısına uygun olan yöntemi bulmaktır. Oyun terapinin gidişatına göre yöntemlerde değişiklik yapılabilir. Davranış terapisi oyun terapide en sık kullanılanlardır. Öğrenme teorileri çeşitli koşullanma şekilleri ile tedavide yerini alabilir. Örneğin gece işemesi çocuklarda koşullanma yönteminin yararı çeşitli çalışmalarda belirtilmektedir. Yavaş öğrenen çocuklara oyunlarının yanı sıra çekici öğrenme malzemeleri, olumlu yaklaşım onların öğrenme yeteneklerinin artmasına neden olabilir. Çocukların emosyonel travmalarının nedenlerine oyun terapiyle inilebilmekte ve bunlardan kurtulmalarında pekiştirme yöntemleri yararlı olabilmektedir. Sonuç olarak çocuğun problemine yönelik olaylar, durumlar ve kişiler, çeşitli objeler, oyuncaklar ve diğer gerekli malzemelerle sembolize edilerek ve özellikle ilgili bölümde açıklanan kandırma oyun çeşidi ortamında özdeşleştirmeyi sağlayarak sorunlarından, örneğin çocuğu korkularından arındırmak olanaklıdır. Oyun terapist, oyunda çocuk ve onun sorunları ile bütünleşmeli, uyguladığı yöntemin tedavideki etkisini devamlı olarak gözlemeli ve gerektiğinde yöntem değişikliğine geçebilmelidir. Çünkü oyun terapi bir ölçüde deneysel bir ortam oluşturmak ve çocuğun sorununu o ortamda eritmek, ortadan kaldırmaktır. Bölüm 2. Çocuğunuzu çözümleyin. Ebeveyne bazı öneriler. Ebeveyn çocuğu hakkında ne kadar fazla bilgi sahibi olursa çocuğuna o ölçüde daha fazla yararlı olacaktır. Ebeveyn çocuğunu yakından izleyebilen, gözleyebilen kişidir. Böylece çocuğunun gelişiminde bir düzensizlik varsa bir an evvel el atıp ilgili uzmanlarla işbirliğine geçebilir. Oyun çocuğun işi olduğuna göre çocuğu gözleyerek tanımayı sağlayan en iyi araç da oyundur. Ebeveynin bu gözlemlerinde daha bilinçli, dolayısıyla daha yararlı olabilmeleri için çocukların davranışları ile ilgili bazı temel bilgilere gereksinimleri vardır. Bu bilgilerle donanmış anne ve babalar çocuklarının gelişmelerini izleyebilir, zeka, yetenek, beceri ve kusurlarını görebilir, olanaklarını ve çevreyi ona göre ayarlayabilir, dolayısıyla mutlu çocuklar yetiştirebilirler. Bir ebeveyn çocuğunun anne veya babası olduğu gibi aynı zamanda onun öğretmenidir. Bu nedenle çocuklarının öğrenimi konusundaki yardımlarını ve bu yardımın sınırlarını belirleyebilmelidir. Çocukların sorunlarıyla ilgilenildiği kadar yetenekleriyle de ilgilenilirse o ölçüde fazla destek olunabileceği bilinen bir gerçektir. Bu kısmında ebeveyn-çocuk ilişkileri konusunda açıklayıcı kısa bilgilerle annelere ve babalara ışık tutmak istedim. Normal görünümlü çocukların yanı sıra çeşitli kusurları olan çocukların tanım ve eğitimlerine ait anne ve babalara kolay bazı önerilerde bulunmanın yararlı olacağı ve böylece çocuklarını koşullar ne olursa olsun daha iyi çözümleyebilecekleri, onların öğrenme ve sevme gibi temel gereksinimlerinin gelişimini daha rahatlıkla sağlayacaklarına inanıyorum. Ebeveynin öğretmenlik rolü. Çocuğunuzu çözümleyin tartışmalı bir başlıktır. Çözümleme sözcüğü heyecan verici ve ebeveyn içinde endişelendirici gelebilir. Bu sözcükten aslında kaçınmamak, cesaretle üzerine gitmek gerekir kanısındayım. Çünkü mesleki ilgileri çocuğun sağlığı ve gelişimi olan çocuk doktorları ve işçi sağlığı vesaire gibi tıbbın diğer alanlarında da kullanılan bir deyimdir. Aslında burada test etme sözcüğü de kullanılabilir. Fakat çözümleme sözcüğünü özellikle kullanmak istedim. Çünkü biz psikologlar çocuk eğitiminde ebeveynin çocuklarının kontrolünü daha bilinçli olarak ele alması gerektiğine inanıyoruz. Sık sık ebeveynin, özellikle annelerin şu sorusuyla karşılaşırız. Çocuğuma en iyi nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzu sadece gözleyerek, izleyerek ve anlayarak onun neye yetenekli olduğuna karar verebilir ve bunu yapabilmesi için ona yardım edebilirsiniz. Kendi çocuğunun potansiyelini artırmak her ebeveynin en yüce isteğidir. Ama bunu yapabilmeniz için çocuğunuzun yeteneklerinden emin olmanız gerekir. Çocuğunuzu çözümleyin bölümünü ebeveynlere çocuklarının beceri ve yeteneklerini araştırıp keşfetmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırladım. Her çocuğun içinde bulunan ve ortaya çıkmayı bekleyen bu becerilerin gelişimlerini geciktirmemek için uygun ortamların nasıl gerçekleştirileceğini göstermek de psikologların görevleri arasındadır. Pek çok psikolog ebeveyne çocuğunun liderlik özelliklerini değerlendirmesini ve aşırı baskıdan uzak durması gerektiğini söyler. Devamlı baskı altında tutulan çocuk başarısızlıktan çok korkan çocuktur. Bu durum çocuğun atılımlarını engeller. Çocuğunuzu çözümleyin adı altında verilecek kısa önerilerle çocuğunuzun aile içindeki ve toplumdaki yerini görebilecek, ona gerekli yardımı yapabilecek, çocuğunuzu gerçek yönüyle tanıyabileceksiniz. Çünkü çocuklarını kendi çocuklarıyla karşılaştıran anne ve babalar kendilerini olduğu kadar çocuklarını da mutsuz kılarlar. Diğer taraftan çocukların yeteneklerini görebilen, kendi beklentilerini ve desteklerini ona göre ayarlayabilen anne ve babalar çocuklarının en iyi yardımcısı olabilirler. Çocuk eğitiminde anne ve babanın çeşitli rolleri vardır. Sırasında bir abla gibi, sırasında bir ağabey gibi davranmak vesaire. Ama bu rollerin en önemlisi öğretmen olmaktır. Her anne ve babanın yaratılıştan iç dünyalarında öğretmenlik özelliği vardır. Ve bunun bir rol olarak uygulanmaya konulması ve bu rolü uygularken çocuğunuzun sevgi alışverişi ve gelişimi için uyarı dolu bir çevre yaratılması gerekir. Sağlığının seyri de göz önünde tutulmalıdır. Çocuğunuzun kişiliğinin temelini oluşturan kendilik imajının gelişmesine destek olunmalıdır. Kendilik imajının temellerini aşağıda sıralanan maddelerin oluşturduğu bilinmektedir. 1. Çocuğun içinde bulunduğu toplumda koşulsuz ve tutarlı olarak kabulü. 2. İlgi, sempati ve güven. 3. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkinin sağlamlığı. 4. Açıkça belirtilen sınırlar içinde özgürlük ve bağımsızlığa özendirmek. Çocuk yaşı ilerledikçe ebeveyninden belirli sınırlar dahilinde bazı yaşam bilgileri alır. İşte bir ebeveynin öğretmen rolü burada ağırlık kazanır. Kısaca çocuğu öğrenmeye, yardımseverliğe özendirmek disiplinini olumlu bir şekilde uygulamak ve sonuçta onunla başarılı bir iletişim kurmak gerekir. Bu da ebeveynin en büyük sorumluluklarından biridir. Öğrendirmeye özendirmek. Bir ebeveyn diğerlerinde de olduğu gibi çocuğun hayal gücünü geliştirme, disiplin aşılama ve yardımseverliği öğretme konusundan da sorumludur. Bir ebeveyn çocuğuna karşı görevini iyi yapabilmek için bu yönlerden de kendini geliştirmelidir. Bu alanlardan bazı örnekler verilebilir. Uygun hedefler koymak. Sürekli yarış ortamı gerektiren hedefleri koymamak sizi ve çocuğunuzu hayal kırıklığına uğratacaktır. Sonuçta başarılı olamamış, iyi gelişmemiş, mutsuz, morali bozulmuş bir çocuk elde edebileceğiniz için hiçbir zaman mükemmeliyetçilik peşine düşmeyin. Asla çocuktan kısa zamanda çok şey beklemeyin. Ama her geçen gün çocuğunuzun elde ettiği küçük başarılarının da farkında olun. Çocuğunuzun yetersizliklerini büyütmemeye çalışın. Bunun yerine her olumlu eylemine, ilerlemesine dikkat ettiğinizi fark ettirin ve onu övün. Aşırı düşkünlük de çocuğunuzu olumsuz etkiler. Çocuğunuzu pohpohlamak, şımartmak ve gereğinden fazla korumak onu bağımlı ve beceriksiz kılabilir. Çocuğunuz eğitiminizdeki hatanın kurbanı olmamalı. Korunmuş çocuklar için hayat çok zor ve onlarca üstesinden gelinemeyecek bir görünümde olabilir. Çocuğun etkinliklerine katılın. Çocuğunuza karşı görevlerinizden biri de onun için daha fazla bir şeyler yapmaktır. Hatta yapıyor olduğunuzu düşündüğünüzden daha fazla şeyler yapmalısınız. Çocuklar 8 yaşına kadar örneklerle ve taklit etmeyle öğrenirler. Ona doğru bir örnek olmanın en iyi yollarından biri onunla birlikte bir şeyler yapmanızdır. Fakat bu girişim ona emirler verin anlamında değildir. Örneğin çocuğa yemeğini elle yeme demektense biz yemeği kaşıkla yeriz deyip elinize kaşığı alıp yiyerek gösterebilirsiniz. Çocuğunuza git oyuncaklarını topla demektense onu elinden tutup odasına ve oyuncakların yanına götürmeniz, yere diz çöküp oyuncaklarını toplamanın zamanı geldi demeniz, oyuncakları beraber toplayarak bunu bir oyun haline getirmeniz daha olumlu bir sonuç verir. Biraz hayal gücü, biraz şaka ve bir oyun havası içinde davranarak çocuğunuza yaptırmak istediğiniz şeyleri yaptırmanız, oyuncakların toplanması gibi, belki biraz zaman alsa da en doğrusudur. Çocuğunuzun oyunlarına onları engellemekten çok uygun bazı sözlerle katılabilir, hatta oyunu yöntemince sonlandırabilirsiniz. Örneğin tren ile oynuyorsa, tren şimdi istasyona doğru gidiyor diyebilirsiniz. Kamyon şoförü olmuş çocuğunuza kamyonu garaja çekmesini veya kovboyculuk oynayan oğlunuza atını ahıra doğru sürmesini söyleyebilirsiniz. Tekrar, tekrar, tekrar. Bütün çocuklar ama özellikle küçük yaştakiler için bir şeyi yapmalarını tekrar tekrar söylemek sinir bozucu olsa da gereklidir. Örneğin küçük bir çocuk yemeğini yerken düzgün oturmayabilir ve biz bu çocuğa yemek yerken ayaklarını sallama, sandalyeyi tekmeleme gibi uyarıları devamlı olarak yapmak zorunda kalabiliriz. Çocuğun aklı gibi bedeni de bizim bu mesajlarımızı alana kadar bu tekrarları yapmalıyız. Olumlu örnekler verin. Çocuğa verilen uyarılar elden geldiğince olumlu bir şekilde verilmelidir. Örneğin, evet bu güzel ve şirin köpek, haydi gidip köpeği okşayalım diyerek çocuğunuza bunun nasıl yapıldığını gösterin. Sonra kendi kontrolünüzde ona da aynısını yaptırın. Onun eline alıp köpeğin üzerinde gezdirmesine yardımcı olabilirsiniz. Ve bu işlemi açıklayarak yapabilirsiniz. Sakın yavru köpeği incitme diyerek ona bağırmayın. Sakın ile başlayan cümleler onun gücenmesine neden olur. Ayrıca küçük bir çocuğun beyni her sözcüğü gerektiği gibi algılayamaz. Böylece yukarıda bahsedilen durumda mesajınız incit küçük köpek gibi sizin niyetinizin ters yönünden anlaşılabilir. Henüz okul çağına gelmemiş olan bir çocuk etkinliklerine katılmadığı, sadece sözcüklerle ifade edilen emirleri almaya hazır değildir. Bunun için olanak olduğu kadar onlara söylediklerimizi hareketlerle belirtmeli, gerekirse resimlerle göstermelidir. Bunları tiyatrosal bir hale getirin. Örneğin, içeri girerken kapıyı çarpma demektense çocuğunuzun geldiğini duyduğunuz anda kapıya gidip onu orada karşılayın. Ve biz kapıyı yavaşça kapatırız derken kapıyı yavaşça kapama hareketini onun da eline alarak uygulayın. Sonra bu hareketi çocuğunuzun elini kapı tokmağının üzerine koyup kapıyı yavaşça kapatarak tekrarlayın. Çocuğunuzun sizin onun yapmasını ve yapmamasını öğrettiklerinizi hatırlayıp hatırlamadığından emin olun. Her ne kadar doğru davranışı çocuğunuza tekrar tekrar açıklamış olsanız da çocuğunuzun belleği olgunlaşıncaya kadar onu tam olarak hatırlamasını bekleyemezsiniz. Öğrenme çocuğun olgunlaşmasına paralel olarak ve onda alışkanlıkların şekillenmesine olanak sağlayan eylemlerin tekrarı ile kazanılır. Çocuğunuzdan neyi yapması ve ne yapmaması gerektiğini hatırlamasını 5 yaşından önce beklememelisiniz. Bellek yeterince olgunlaşınca birkaç tekrardan sonra hatırlama çok daha kolay olacaktır. Engellemeyin. Pek çok çocuğun dikkat sorunu vardır. Dikkat süreleri kısadır, uzatmak kolay değildir. Küçük bir çocuktan yetişkin kadar uzun süreli dikkat beklememelidir. Dikkatini toplama konusunda çocuğunuza yardım etmek için yapılması gereken en önemli şeylerden biri, çocuk belirgin bir şekilde bir şeye dikkatini verdiği zaman dikkatini oradan çekip başka bir yere verene kadar onu engellememeli. Dikkatini yarıda kesmemelidir. Sonradan aferin diyerek yaptığı işi övmelidir. Dikkat edin. Çok küçük bir çocuğa yönelttiğiniz dikkat hareketlerle belirtilebilir. Bir çocuk sizin dikkatinizi çekip çekmediği konusunda çok hassastır. Siz onun yaptıklarına dikkat etmediğiniz zaman ya sizi aniden durduracak veya dikkatinizi çekmek için elinizi veya giysinizi çekecektir. Eğer siz onu dinlemek için yaptığınız işi bırakır ve onunla göz teması kurarsanız ancak o zaman dinlendiğini hisseder. Eğer bunu çok erken yaşlardan itibaren uygularsanız çocuğunuz bir varlık olduğunu ve sizin ona bir birey olarak saygı duyduğunuzu bilecektir. Çocuğunuza yasak koyacağınız zamanı bilin. Her ne kadar çocuğunuza örneklerle bir şeyler gösterip onu olumlu bir şekilde yetiştirseniz de hayır demek zorunda olduğunuz anlarda olacaktır. Çocuğunuz siz hayır dediğinizde o sırada ne yapıyorsa onun yasak olduğunu anlamalıdır. Kesinlikle hayır denilmesi gereken 3 önemli durum örnek olarak verilebilir. Çocuk kendine zarar verecek herhangi bir şey yapacağı zaman fırının üzerindeki sıcak tencereye erişmek istemesi. Çocuğun hareketleri başkalarına zarar verecekse uyuyan bir bebeğin yanında yüksek sesle olmaması veya oyuncaklarını gürültüyle birbirine çarpması. Çocuğun hareketi gerçek bir hasarla sonuçlanacaksa mum boyalarını oturma odasının duvarlarına ve kanepelere sürmesi. Böyle durumlarda hayır diyerek zıtlaşmaya gitmektense severek yapacağı başka bir etkinliğe dikkatini çekmek en idealdir. Hayır demeye karar vermeden önce çocuğunuzun niyetini iyice anlamalı, gereksiz yere suçlayıcı olmamalıdır. Çocuğunuza niçin hayır dediğinizi ve demeseydiniz neler olabileceğini açıklamak gerekir. Sözünüzün hemen dinlenmesi ve yerine getirilmesi tutarlı bir disiplin sağlamak yönünden önemlidir. Çocuğu disipline ederken önce doğru şeyi yaptırmak olanaksızdır. Çünkü onun doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etme gibi henüz mantıksal bir gücü olmadığı gibi dilediğini yapma isteği de çok hem de pek çok kuvvetlidir.